Ayrım 11. Ama 67. gece olunca demiş ki, İşittim ki ey bahtı güzel şahım. Bu sözleri söyledikten sonra Nusret susmuş. Bunun üzerine 4 kadı, ey zamanın emiri. Gerçekten bu genç kız yüzyılımızın ve bütün yüzyılların bir harikasıdır. Bize gelince onunla kıyaslanabilecek birine hiç rastlamadık. Ne de çağlar içinde herhangi bir çağda eşi bulunduğunun söylendiğini işittik diye haykırmışlar. Ve bu sözleri söyledikten sonra yavaşça ayağa kalkmışlar ve Emir Şarkan'ın önünde yeri öpüp yollarına gitmişler. Bunun üzerine Şarkan hizmetkarlarını çağırmış ve onlara düğün hazırlıkları yapmanız ve şenlik için yiyecek ve içecek bulmanız gerekmekte demiş. Hizmetkarlar da onun emirlerini yerine getirmekte acele etmişler ve kendilerine emredilen her şeyi derhal hazırlamışlar. Şarkan da Nusret'in sözlerini dinlemek üzere saraya gelmiş bulunan emirlerin ve vezirlerin eşlerini düğün dolayısıyla alıkoymuş ve onları gelinin düğün alanında bulunmaya davet etmiş. Böylece ikindi olur olmaz şenlik başlamış. Sofralar serilmiş ve duyguları doyuma ulaştırabilecek ve gözleri şenlendirebilecek her şey sunulmuş. Ve tüm konuklar doyuncaya kadar yiyip içmişler. Bunun üzerine Şarkan, Şam'ın en ünlü şarkıcılarını getirtmiş ve sarayın tüm çengi esirlerini çağırtmış ve düğün salonu mutlulukla çınlamış. Ve tüm göğüsleri sevinç doldurmuş ve tüm saray gece gelince binanın içinden dış kapılara kadar ve bahçenin tüm yolları sağlı sollu ışığa boğulmuş. Şarkan hamamdan çıkınca saygılarını sunmak ve mutluluk dileklerini bildirmek üzere emirler ve vezirler de gelmişler. Ve Şarkan yeni evlilerin kerevetine çıkınca saraydaki kadınlar ağır ağır iki sıra halinde ansızın içeri girerek yeni gelin Nusret'in iki sadıç kadının arasında yol almasını sağlamışlar. Merasimden sonra Nusret'in zifaf odasına sokmuşlar ve onu soyup bedenini zifafa hazırlamışlar. Ama bu lekesiz aynaya doğal olarak mis kokulu bedene tuvalet yapmanın gereksizliğini de anlamışlar. Bunun üzerine sadıç kadınlar, yengelerin düğün gecesi yeni gelinlere söylemeleri adet olan şeyleri açıklamışlar. Üzerinde sadece ince bir gömlek kalıncaya dek soyarak ona her türlü zevk ve mutluluğu dilemişler ve onu yatak üzerinde tek başına bırakmışlar. Bunun üzerine Şarkan zifaf odasına girmiş. Bu harika genç kızın kendi kız kardeşi Nusret olduğuna kuşku duymaktan çok uzaklardaymış. Kız da Şam emiri Şarkan'ın kendi öz kardeşi Şarkan olduğundan aynı şekilde habersizmiş. Böylece Şarkan o gece genç Nusret'e sahip olmuş ve duydukları zevk ikisi bakımından da çok büyük olmuş. Ve aralarındaki işlem o denli başarılı olmuş ki Nusret hemen o gece hamile kalmış ve bunu Şarkan'a açıklamakta kusur etmemiş. Bunu duyan Şarkan son derece sevinmiş ve sabah olunca hekimlere bu hamilelik tarihini kaydetmelerini emretmiş ve ülkesinin vezirlerine, emirlerine tebriklerini kabul etmek üzere tahtına oturmuş. Bunlar olup bitince sır katibini çağırarak kendisinin söylediği şekilde babası Ömer Ünnemâ'na bir tacirden satın aldığı güzellikten ve bilim ve kültürden yana büyük bir nasibi olan genç bir kızla evlenmiş bulunduğunu, kendisinin meşru eşi olması için ilkin onu azat ettiğini ve ilk geceden hamile bıraktığını ve ilk fırsatta babası Ömer Ünnemâ'nın ve kardeşlerinin onu tanıması için karısını Bağdat'a göndereceğini yazmış. Sonra yazılan mektubu kapayıp mühürlemiş ve ayağına çevik bir Tatar ağasına teslim ederek hemen Bağdat'a yollamış. Ve bu kimse 20 gün sonra dönerek Ömer Ünnemâ'nın yanıtını getirmiş ve mektupta anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 68. gece olunca demiş ki, Şah Ömer Ünnemâ'nın Tanrı'ya yakarma faslından sonra bu mektupla verdiği yanıt şöyleymiş. Bu mektup üzgün, kederli, acı ve ıstıraplarla beli bükülmüş, gönül hazinesini ve çocuklarını yitirmiş, bahtsız Şah Ömer Ünnemâ'ndan oğlu sevgili Şarkan'a yollanmıştır. Ey çocuğum, dertlerime aşina ol ve bil ki, senin Şam'a gidişinden sonra saray ruhumu öylesine sıktı ki, artık başka türlü kederimi yatıştıramadığımdan soluk bile almak ve biraz derdimi dağıtmak için ava çıktım. ve av yerlerinde bir ay kadar eğlendim. Bu sürenin sonunda sarayıma döndüm ve kardeşin Davül Mekan ile kız kardeşin Nusret'in kutsal Mekke'ye yol alan hacılarla birlikte Hicaz'a gitmiş olduklarını öğrendim. Böylece kaçmak için benim burada bulunmayışımdan yararlanmışlar. Çünkü daha henüz genç olduğundan Davül Mekan'ın bu yıl hac farizesini eda etmesine izin vermemiştim. Ama bir yıl sonra birlikte gitmek için söz vermiştim. Ama o bir türlü sabretmek istemedi ve kız kardeşiyle birlikte yol masraflarını ancak karşılayacak bir miktar para sağlayarak dediğim şekilde kaçtı. Ve o tarihten bu yana onlardan haber alamadım. Çünkü hacılar kardeşlerin yanlarında olmaksızın geri döndüler ve hiçbiri bana olup bitenleri söyleyemedi. Şimdi onların yasını tutmak için karalara büründüm ve gözyaşlarımda ve dertlerimde boğuldum. Ben de sana ve seninle oturanlara barış dileklerimi yollarım. Böylece Şarkan bu mektubu aldıktan birkaç ay sonra hamileliğinden dolayı gönlünü bulandırmamak için açıklayamadığı babasının bahtsızlığını karısına anlatmaya karar vermiş. Ama o sırada bir kız çocuğu doğurmuş olan karısının yanına girip ilkin kızcağızı kucaklamış. Karısı da ona, "Kızımız bugün 7 günlük oldu. Adet üzere senin ona bu 7. günde bir isim vermen gerek," demiş. Bunun üzerine Şarkan bebeği kollarına almış ve ona bakarken boynunda bahtsız Kayseriye ebesi Abriza'nın harika mücevherlerinden birinin ince bir altın kolyeyle bağlı olarak asılı bulunduğunu görmüş. Bunu gören Şarkan büyük bir heyecana kapılmış ve "Ey köle, bu mücevheri nereden buldun sen?" diye haykırmış. Nusret bu köle lafını duyunca hakaretten boğulur gibi olmuş ve "Ben senin karın ve bu sarayda oturanların hanımıyım. Sen nasıl olur da senin ecen olduğum halde bana köle dersin?" Sırrımın artık saklanacak yanı kalmadı. "Evet, ben bir eceyim. Bir şah kızıyım. Ben Şah Ömerü'n-Nema'nın kızı Nusret-ü-Zaman'ım," diye haykırmış. Şarkan bu sözleri duyunca, anlatısının burasında Şehrazat gün doğmakta olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 69. gece olunca söze başlamış. Şarkan bu sözleri işitince bütün bedeni titremeler içinde kalmış ve başını eğmiş. Yıldırım çarpmış gibi olmuş ve büyük bir üzüntüye kapılmış. Sonra yavaş yavaş sararak bayılıp yere düşmüş. Sonradan kendisine gelince işittiğine hala inanamamış ve Nusret'e, "Ey sultanım, sen Şah Ömerü'n-Nema'nın kendi kızı mısın?" diye sormuş. O da, "Ben onun kızıyım," yanıtını vermiş. Bunun üzerine emir ona, "Bu değerli mücevher zaten doğru söylediğini gösteriyor ama bana başka kanıtlar da göster," demiş. Bunun üzerine Nusret, Şarkan'a tüm öyküsünü anlatmış. Ama onu burada tekrarlamak yararsız. Bunun üzerine Şarkan kesin kanıya varmış ve kendi kendine, "Ben ne yapmışım? Nasıl kendi öz kardeşimle evlenmişim? Bütün bu beladan kurtulmanın tek çaresi onun için başka koca bulmak. Bu maksatla onu mabeyincilerimden biriyle evlendiririm ve olay duyulursa onunla yatmadan önce boşandığım haberini yayarım," demiş. Sonra Şarkan kız kardeşine dönmüş ve ona, "Ey Nusret, sen de bilesin ki sen benim kız kardeşimsin. Çünkü babamızın sarayında herhalde adından söz edildiğini duymadığın Şah Ömerü'n-Nema'nın oğlu Şarkan'ım. Tanrı bizi bağışlasın," demiş. Nusret bu sözleri işitince büyük bir feryat koparmış ve düşüp bayılmış. Sonra kendine gelerek dövünmeye, sızlanıp ağlamaya başlamış. "Ve müthiş bir hataya düştük biz. Bundan sonra ne yapmalı acaba?" Ve bana, "Bu bebeği nereden buldun?" diye soracak olan anama ve babama ne cevap vereceğim?" demiş. Şarkan da, "Benim her şeyi düzeltmek için en iyi çözüm yolu olarak seni baş mabeyinci ile evlendirmek gibi bir fikrim var. Çünkü bu yolla onun evinde yavrumuzu kendi kızımız gibi kolayca büyütebilirsin. Kimse de olaydan kuşkulu olmaz. Emin ol ki, ey Nusret, durumu kurtarmanın en iyi yolu budur. Sırrımız kulaktan kulağa yayılmadan önce baş mabeyinciyi hemen çağırtacağım," demiş. Sonra Şarkan kız kardeşini avutmaya koyulmuş ve başını sevecenlikle okşamış. Bunun üzerine Nusret ona, "Pekala Şarkan, ama Söyle bana ey Şarkan, zamanı geldiğine göre kızımın için hangi adı seçtin diye sormuş. Şarkan da ona Talihin Kudreti adını koyacağım demiş. Lipman'da ve Pavis Madison Mandrus'un İngilizceye çevirisinde kızın adı Kudye Feka, yani oldu bitti olarak anılmaktadır. Ve Şarkan hemen baş mabeyinciyi çağırtmış ve Nusret'i ona nikah yoluyla vermiş. Ve merasimden sonra mabeyinciye birçok armağan sunmuş. Ve Nusret'le küçük kızı onun evine yollamış. Baş mabeyinci Nusret de kızını evine almış. Kadına saygı ve eli açıklık göstermekte kusur etmemiş. Küçük kızı da süt anaların ve hizmetçilerin bakımına emanet etmiş. Bunların durumu böyleyken Nusret'in kardeşi Davil Mekan ve iyi yürekli hamam külhancısı Şam'da yola çıkan kervanla Bağdat'a doğru yola koyulmak üzere bulunuyorlarmış. Oysa o sırada Emir Şarkan'a babası Şah Ömer'in nemandan ikinci bir Tatar ağası gelerek yeni bir mektup getirmiş. Bu mektubun Tanrı'ya yakarmakla ilgili satırlardan sonra içeriği şöyleymiş. Ey sevgili oğlum! Bu mektup benim hala zavallı çocuklarımdan ayrılmış olmamdan ötürü duyduğum acı ve ıstırabın pençesinde olduğumu sana bildirmek içindir. Bir de mektubumu alır almaz Şam eyaletinin yıllık vergisini göndermeli ve tanımayı çok istediğim genç karını bana yollamak için yola koyulmak üzere olan kervandan yararlanmalısın. Böylece onun bilgisini ve kültürle beslenen zekasını da denetlemiş olurum. Çünkü sarayıma Rum ülkelerinden saygın yaşlı bir hanımla yanında göğüsleri gösterişli ve bekaretlerine dokunulmamış 5 genç kız geldiğini sana söylemem gerek. Ve bu 5 genç kız bilimde ve insan doğasını değerlendirmede bir erkek kadar marifetli. Bu genç kızların niteliklerini ve yaşlı kadının bilgeliğini anlatmakta dil aciz kalır. Çünkü eksiksiz durumda görünüyorlar. Bunlar için ben büyük bir saygı duydum ve onlara elimin ulaşacağı şekilde sarayımda ve ülkemde alıkoymak istedim. Çünkü dünyada hiçbir hükümdar sarayında benzer ziynete sahip değildir. Dolayısıyla yaşlı kadına bunların değerini sordum. Bana, Şam eyaletinin 1 yıllık vergisi karşılığında onları size satarım dedi. Ben, Allah da biliyor ya, bu bedeli yüksek değil, onların değerinden aşağı bile buldum. Çünkü bu genç kızların her biri tek başına bundan da fazla değerdeydi. Böyle olunca önerilen satış bedelini kabul ettim. Ve ey çocuğum, senin halledeceğini düşünerek bu yıllık vergiyi ilk kervanla yollamanı beklerken onları sarayımda oturmaları için çağırdım. Çünkü yaşlı kadın sabırsızlanıyor, bir an önce ülkesine dönmek istiyor. Ve özellikle oğlum, aynı zamanda genç karını da yollamayı unutma. Çünkü 5 genç kızın bilgisini öğrenmek için onun görüşünü almak yararlı olacaktır. Eğer genç karın bilgi ve zekayı besleyen kültür bakımından onlardan üstün gelirse, bu genç kızları ödül olarak sana yollamaya söz veririm. Ve dahası Bağdat'ın yıllık vergi gelirini de sana armağan ederim. Barış senin ve evinde oturanların üzerine olsun ey oğlum. Şarkan babasının bu mektubunu okuyunca, anlatısının burasında Şehrazat şafak söktüğünü görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 70. gece olunca söze başlamış. Şarkan babasının mektubunu okuyunca eniştesi mabeyinciyi çağırtmış ve ona ''Seni kendisiyle evlendirdiğim genç esireyi buldurup hemen bana gönder.'' demiş. Nusret geldiğinde de Şarkan ona ''Ey hemşirem, babamızın şu mektubunu oku ve hakkında ne düşündüğünü söyle.'' demiş. Nusret de mektubu okuyarak ''Senin düşüncen her zaman üstündür ve tasarladıkların en iyisidir.'' Ama bana sorarsan sana en ateşli arzumun ana babamı ve ülkemi görmek olduğunu söylerim. Ve senden kocam baş mabeyincinin eşliğinde beni gidip babama, bedevi ile geçirdiğim serüveni ve bedevinin beni tacire, tacirin de sana sattığını, senin de beni birlikte yatmaksızın nasıl baş mabeyinciyle evlendirdiğini anlatabilmem için yollamanı rica ediyorum demiş. Şarkan da ona peki öyle olsun demiş. Bunun üzerine Şarkan, kendisinin emirin eniştesi olduğunu bilmekten uzak olan baş mabeyinciyi çağırtmış ve ona Şam'ın yıllık gelir vergisini götüren kervanın başında Bağdat'a gideceksin. Birlikte sana evlenme yoluyla verdiğim genç esireyi de alacaksın demiş. Baş mabeyinci ona işittim ve itaat ettim cevabını vermiş. Bunun üzerine Şarkan güzel bir devenin üzerine onun için büyük bir tahterevan hazırlatmış, bir diğerini de yolculuğa çıkacak Nusret için hazırlatmış. Ve baş mabeycinin eline Şah Ömerü'n-Neman için bir mektup vermiş ve Bahtsız Abriza'nın üç değerli mücevherinden biri olan altın zincire takılı taşın boynunda kalmasına özen göstererek küçük kız Talih'in kudretini yanında sarayda alıkoyduktan sonra onlarla vedalaşmış. Çocuğu da saraydaki süt ana ve hizmetçilerin bakımına bırakmış ve Nusret çocuğunun hiçbir şeyden yoksun kalmayacağından güven duyunca kocası Mabeyinci ile kentlere ayrılmış ve her biri iki değerli hecin devesi üzerine yerleşerek kervanın başında yol almışlar. Öte yandan tam o gece hamam külhancısı ile davül mekan gezinti yapmak üzere dışarı çıkıp Şam'da valinin sarayına doğru ilerlemiş bulunan sırada develeri, katırları ve meşali taşıyıcıları görmüşler. Bu sırada davül mekan hizmetçilerden birine, "Bütün bu yükler kime ait?" diye sormuş. Adam da ona, "Bu kervan Şah Ömerü'n-Neman'a Şam kentinin vergisini götürecek." diye yanıt vermiş. Bunun üzerine davül mekan, "Peki kervancı başı kim?" diye sormuş. Adam da, "Bilimden ve bilgelikten yana çok üstün nitelikli olan genç cariyenin kocası baş mabeyinci." diye cevap vermiş. Bunun üzerine davül mekan dolu dolu ağlamış. Çünkü kız kardeşi Nusret'in ailesinin ve ülkesinin anısı gönlüne dolmuş. Ve iyi yürekli külhancıya, "Ah babacığım, biz de bu kervanla gitsek." Daha önce davül mekan külhancıya baba diye seslenip, o da konuşmalarında kendisine oğlum diye hitap ettiği için, burada ve bundan sonra kardeşim şeklindeki davül mekanın Fransızca metnindeki seslenişlerini de babacığım şeklinde çevirdik. Çevirenin notu. Külhancı da ona, "Ben de seninle gelirim. Senin Kudüs'te yanında bulunduktan sonra Bağdat'a da yalnız gönderemem." demiş. Davül mekanda, "Ey babacığım, seni seviyor, sana saygı duyuyorum." diye yanıt vermiş. Bunun üzerine külhancı her şeyi hazırlamış. Eşeğin üzerine semer ve heybe, heybeye de azık koymuş. Giysinin eteklerini belinde toplamış. Bir kemerle de iyice sıkıştırmış. Davül mekana da eşeğin üzerine bindirmiş. Davül mekanda ona, "Sen de arkama bin." demiş. Fakat külhancı, "Sen beni merak etme efendim. Ben yürüyerek tüm hizmetinizde bulunmak istiyorum." diyerek onun önerisini geri çevirmiş. Davül mekanda, "Hiç değilse bir saat kadar eşeğin terkisine binip dinlenmen gerek." demiş. O da, "Olur da çok yorulursam bir saat kadar biner dinlenirim." demiş. Bunun üzerine davül mekan ona, "Ey babacığım, gerçekten şimdi sana bir şey söyleyecek durumda değilim. Ama aileme kavuşur kavuşmaz senin iyiliklerini ve bağlılığını nasıl karşılayacağımı göreceksin." demiş. Ve kervan gecenin serinliğinden yararlanarak yola koyulunca, külhancı yürüyerek, davül mekan eşek sırtında onu izleyerek kervana katılmışlar. Bu sırada baş mabeyinci ve eşi Nusret sayıca kalabalık izleyicileriyle her biri cins bir hecin devesine binmiş kervanın önünde gidiyorlarmış. Ve böylece bütün gece gün doğuncaya kadar yol almışlar. Sıcaklık çok fazla olduğundan baş mabeyinci bir hurma ağacı kümesinin gölgesinde durup mola verilmesini buyurmuş. Bineklerden inilip istirahat edilmiş ve develere ve yük hayvanlarına su verilmiş. Ondan sonra yola çıkılarak daha 5 gece yol almışlar. Bu sürenin sonunda bir kente ulaşılıp orada 3 gün kalınmış. Sonra yeniden yola çıkılıp Bağdat kentinin yakınlarına gelinceye kadar yolculuklarını sürdürmüşler. Bunu da ancak Bağdat'tan esebilecek olan serin yelin esintisinden anlamışlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 11. ayrımın sonu. Sayfa 124.